Ayrım 20, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 247. Kalenin avlusunda bir askeri silah tamircisi tutsakların prangalarını çıkardı. Sam Bowles'ın yönetimindeki bir grup gemici zincirleri martıya götürmek için bekliyordu. "Sam, hepinizi özleyeceğim gemi arkadaşlarım," dedi sırıtarak. "Eski martının alt güverteleri güleç yüzleriniz ve neşeli davranışlarınız olmadığı için bomboş kalacak." Grubunu götürürken kapıda durup selam verdi. "Size sadık dostunuz Sam Bowles kadar iyi bakacaklarını umarım. Ama korkmayın, son oyununuzu oynadığınız sırada ben de talim yerinde olacağım." Hal Sam gittikten sonra avluda etrafına bakındı. Kale oldukça büyüktü. Babası onu eğitirken karadaki istihkamlarla ilgili bilgileri de öğrenmesini istemişti. Delikanlı bu nedenle taş surlar ve tabyaların klasik savunmaya uygun biçimde yapılmış olduğunu anladı. Kalenin yapımı tamamlandığı zaman orayı ele geçirmek için kuşatmayla ilgili her türlü araç gereci olan bir ordunun gerekeceğini gördü. Ama işin yarısı bile daha tamamlanmamıştı. Kalenin ya da yeni gardiyanların deyişiyle Het Kastel'in, yani şatonun kara tarafında sadece kazılmış temeller vardı. İleride bir gün bu temellerden dev surlar yükselecekti. Ancak acele edildiği belliydi. Son iki İngiliz-Hollanda savaşı buna neden olmuştu kuşkusuz. Etraflarındaki telaşlı çalışmanın nedeni İngiliz Milletler Topluluğu, İskoçya ve İrlanda'nın koruyucusu Lord Oliver Cromwell'in ve sonra da kafasını kestirdiği hükümdarın oğlu Kral Charles'tı. Onlar Hollandalılara uzaklardaki sömürgelerinin ne kadar savunmasız olduğunu öğretmişlerdi. Hem de zorla. Yarı tamamlanmış surlara işçiler doluşmuşlardı. Tutsakların bekledikleri avluya inşaat için gerekli keresteler ve tepelerinde yükselen dağdan getirilmiş yontulmuş taşlar yığılmıştı. Denizciler tehlikeli esirler sayıldıkları için onları diğer mahkumlardan ayrı tutuyorlardı. Tutsakları kalenin güney duvarının altındaki kısa döner bir merdivenden indirdiler. Zemini, kubbeli tavanı ve duvarları oluşturan taşlar nem yüzünden parlıyordu. Bu su kalenin etrafındaki ıslak topraklardan sızıyordu. Sonbaharda bu güneşli günde bile korkunç kasvetli ve nemli yer ürpermelerine neden oldu. İndikleri ilk katta gardiyanlar Sir Francis'i sürükleyerek sıradan çıkardılar ve onu ancak bir kişinin sığabileceği bir hücreye kapattılar. Bu aynı sıradaki altı kadar birbirine benzeyen hücrelerden biriydi. Kapılar sağlam tahtadan yapılmıştı, demir sürgüleri vardı. Her kapıdaki parmaklıklı küçücük gözetleme delikleri kapatılmıştı. Diğer mahkumları göremiyorlardı. İri yarı Hollandalı gardiyan kapıyı Sir Francis'in üzerine kapatırken, "Sana özel bir yer ayırdık, Sir Korsan," dedi. Belindeki desteden aldığı kocaman demir bir anahtarla kapıyı kilitledi. "Seni Skellum'un inine kapatıyoruz. Burada gerçekten kötü insanlar var. Katiller, hırsızlar, aziler. Kendini evinde gibi hissedeceksin, bundan eminim." Tutsakların geri kalanını bir sürü gibi iterek daha aşağı kata indirdiler. Gardiyan çavuş tünelin ucundaki parmaklıklı kapıyı açıp denizcileri uzun ve dar bir hücreye soktu. Parmaklıklı kapı arkalarından kilitlendiği zaman hepsinin taş zemine yayılmış ıslak samanların üzerine rahatça uzanacakları kadar yer pek kalmadı. Bir köşede doğal ihtiyaçları için kullanacakları bir kova vardı. Ama adamlar parmaklıklı kapının yanındaki büyük su deposunu görünce sevinçle mırıldandılar. Bir duvarın yukarısında dört küçük pencere vardı. Etrafı inceledikten sonra Hal başını kaldırarak o pencerelere baktı. Abori delikanlıyı omzuna aldı. Hal o dar pencerelerden birine erişmeyi başardı. Buna da diğerleri gibi sık demir çubuklar takılmıştı. Hal elleriyle çubukları yokladı. Çok sağlamdılar. Delikanlı da o yoldan kaçma fikrini kafasından attı. Parmaklıklara tutunarak kendini yukarı çekti ve aralıktan dışarı baktı. Şimdi gözleri dışarıdaki toprak zeminden ancak 30 santim kadar yukarıdaydı. Bulunduğu yerden kalenin iç avlusunun bir kısmını görebiliyordu. Giriş kapısını, şirketin bürolarını ve valinin dairesine açıldığı anlaşılan süslü kapıları. Bir yanda surların henüz yükselmediği tarafta dümdüz üstlü dağın yamaçlarındaki uçurumların bir bölümünü ve daha yukarıdaki gökyüzünü görebildi. Bulutsuz masmavi gökyüzünde beyaz bir martı sürüsü uçuşuyordu. Hal aşağıya atladı. Denizcilerin arasından geçerek parmaklıklı kapıya gelip merdivene baktı. Ama babasının hücresinin kapısını göremedi. "Yavaşça baba!" diye seslendi. Gardiyanlardan birinin onu azarlayacağını sanıyordu ama öyle bir şey olmadı. Bunun üzerine sesini yükselterek tekrar bağırdı. "Babası da seni duyuyorum Hal!" diye seslendi. "Bize vereceğin emirler var mı baba?" "Bizi bir iki gün rahatsız etmeyecekler sanırım. Hiç olmasa mahkeme üyeleri toplanıncaya kadar. Bunu beklememiz gerekiyor. Çocuklara cesaretlerini kaybetmemelerini söyle." Aynı anda bir yabancı İngilizce konuşmaya başladı ama aksanı pek de tanıdık değildi. "Siz haklarında çok şey duyduğumuz İngiliz korsanları mısınız?" Sir Francis bağırdı. "Biz kalleşçe suçlanan dürüst gemicileriz. Sen kimsin ve nesin?" "Scallum'un inindeki komşunum. Senden iki hücre aşağıdayım. Beni de sizler gibi ölüme mahkum ettiler." Sir Francis "biz henüz hüküm giymedik" diye karşı çıktı. "Bu sadece bir zaman meselesi. Gardiyanlardan yakında mahkum edileceğinizi duydum." Hal konuşmaya katıldı. "Adın nedir?" Yabancı onu ilgilendirmiyordu. Ama bu konuşma zamanın geçmesini ve başlarındaki belayı düşünmemelerini sağlayacaktı. "Suçun nedir?" "Adım Altuğ'da. Suçum ise özgür olmaya ve başkalarının da özgür olmalarını sağlamaya çalışmak." "O halde bizler kardeşiz Altuğ'da. Sen, ben ve buradaki her insan. Hepimiz özgürlük için savaşıyoruz." Diğerleri de bunu onayladıklarını belirtmek için bağırıştılar. Onlar sustukları zaman Altuğ'da tekrar konuşmaya başladı. "Şirketin kölelerinin ayaklanmalarını önderlik ettik. Onlardan bazılarını tekrar yakaladılar ve yavaş can zavalları diri diri yaktı. Ama çoğumuz dağlara kaçtık. Kaç defa peşimizden askerleri yolladılar. Onları püskürttük. Bizi bir daha esir alamadılar." Sesi genç, canlı, gururlu ve güçlüydü. Hal daha Altuğ'da'nın yüzünü görmeden ona karşı dostluk duydu. İngiliz denizcilerinden biri öğrenmek istedi. "Kaçtığınızı söylüyorsun. O halde neden şimdi Scallum'un ilindesin?" Hepsi de dinliyorlardı artık. Altuğ'da'nın hikayesi en ilgisizlerini bile etkilemişti. Altuğ da "birini kurtarmak için geri döndüm" diye açıkladı. "Geride kalan bir esiri. Ama yerleşim merkezine girdiğim zaman beni tanıdılar ve ihanet ettiler." Bir süre hiçbiri konuşmadı. Sonra biri "bir kadın" diye sordu. "Bir kadın için mi geri döndün?" Altuğ da "evet" dedi. "Bir kadın için." Biri bağırdı. "Cennette bizi çılgınlığa sürükleyen bir Havva her zaman bulunur." Hepsi de güldüler. Sonra biri öğrenmek istedi. "O kadın senin sevgilin miydi?" Altuğ da yanıt verdi. "Hayır, ben kız kardeşim için geri döndüm." Vali Kleinhans'ın halefinin şerefine verdiği ziyafette 30 konuk vardı. Koloni yönetiminin en önemli görevlileri ve eşleri uzun masada oturuyorlardı. Şeref yerine geçmiş olan Petrus van der Wal de sevinçli bir beklentiyle gül tahtasından yapılmış masaya bakıyordu. Tavanda çok büyük avizeler vardı. Her birinde 50 kokulu mum yanıyor, büyük salonu gündüzmüş gibi aydınlatarak gümüş takımları ve kristal bardakları ışıldatıyordu. Van der Wal de Trinco Male kıyısından hareket ettiğinden beri, yani aylar boyunca kalyonda pişirilen bulaşık suyu gibi çerçöpü yemek zorunda kalmıştı. Sonra da İngiliz korsanlarının verdiği berbat yemekleri. Şimdi önündeki zengin yiyecek çeşidine bakarken gözleri parlıyor, ağzı sulanıyordu. Önündeki uzun kadehi alarak şampanyadan getirtilmiş olan o ender bulunan şaraptan bir yudum içti. İçkide kaynayan küçücük hava kabarcıkları damağını gıdıkladı ve iyice açılmış olan iştahını dayanılamayacak bir hale soktu. Van der Wal de buraya vali olarak atandığı için kendini çok şanslı sayıyordu. Tabii bunu karısının 17'ler komitesiyle olan ilişkisine borçluydu. Afrika'nın bu ucunda çalışacaktı. Buradan iki yöne de gemiler geçiyor ve Avrupa ile Doğu'nun bütün lüks şeylerini masa körfezine getiriyorlardı. Hiçbir şeyden yoksun kalmayacaklardı. Van der Wal de hoş geldiniz konuşmasını uzatan Kleinhans'a sessizce küfretti. Adamın sözlerinin bir kelimesini bile duymuyordu. Bütün dikkatini arka arkaya önüne konan gümüş kaplara ve tepsilere vermişti. Sofrada neler yoktu ki? Üstleri çıtır çıtır kızarmış küçük süt domuzları, etraflarına kızarmış patateslerden surlar çevrilmiş salçaları akan sığır etleri, yumuşacık piliç, güvercin, tombul ördek ve kaz yığınları, Atlas Okyanusu'ndan çıkarılmış 5 ayrı tarzda pişirilmiş taze balık, bunlara Java, Kandi ve Hindistan'dan getirtilmiş mis kokulu baharat da katılmıştı. Güney Okyanusu'nda pek bol olan kıskaçsız kırmızı istakozlar. Şirketin bahçesinden pek çok meyve ve sebze. Dondurmalar, kremalar, hamur tatlıları, pastalar, şekerlemeler, meyveli pandispanyalar. Mutfaktaki köle aşçıların yaratabildikleri her türlü tatlı şey. Bütün bunların yanı sıra şirketin Hollanda'dan getirdiği peynirler, kavanoz kavanoz tuzlanmış Kuzey Denizi ringası, füme yaban domuzu ve son balığı. Bu haddinden fazla yiyecekler beyazlı mavili porselen tabak takımlarına konmuştu. Her iskemlenin arkasında şirketin yeşil üniformasını giymiş bir köle duruyordu. Beyaz eldivenli elleriyle boşalan bardak ya da tabakları çabucak doldurmaya hazırdılar. Van de Velde bu adam susup yemek yememize hiç izin vermeyecek mi diye düşündü. Anlamsız ve boş laflar eden Kleinhans'a gülümseyerek başını salladı. Kleinhans sonunda yeni valiyi selamladı. Karısına dönerek daha fazla eğildi. Sonra da iskemlesine çöktü. Herkes beklentiyle Van de Velde'ye döndü. Yeni vali onların aptalca ifadeli suratlarına baktı ve içini çekerek Kleinhans'a yanıt vermek için ayağa kalktı. Kendi kendine 2 dakika yeter dedi. Misafirlere bekledikleri şeyleri söyledi. Sonra sözlerini neşeyle sona erdirdi. Sonuç olarak vali Kleinhans'a vatanımıza sağ salim dönmesini dilediğimi söylemek istiyorum. Uzun ve mutlu bir emeklilik dönemi geçirmesini dilerim. Hemen yerine oturarak kaşığına uzandı. Kentliler ilk kez yeni valiyi sofrada görme şerefine erişiyorlardı. Adamın kasesindeki çorbasının düzeyinin hızla alçalması karşısında hayret ve saygı dolu bir sessizliğe büründüler. Sanki sular Zuiderzee'nin çamurlu düzlüklerinden hızla çekiliyordu. Misafirler sonra şeref konuğu bir yemeği bitirdiği zaman tabakların değişeceğini hatırladılar. Yeni yemek verilecekti. Konuklar aceleyle Van de Velde'ye yetişmeye çalıştılar. İçlerinde çok iştahlı olanlar vardı ama tabii hiçbiri valiyle boy ölçüşemezdi. Özellikle herkesten önce atıştırmaya başladığı için. Van de Velde çorbasını bitirdiği zaman sofradaki bütün kaseler çabucak toplandı. Onların yerini kalın süt domuzu dilimleri yığılmış tabaklar aldı. İlk iki yemek sessizlik içinde yendi. Sadece ağız şapırtıları ve yutkunma sesleri duyuluyordu. Üçüncü yemek sırasında Kleinhans kendini topladı. Ev sahibi olduğu için yeniden konuşulmasını sağlamaya çalıştı. Van de Velde'nin dikkatini tabağından kendisine çekmek için öne doğru eğildi. ''Herhalde diğer işlerden önce İngiliz korsanları olayıyla ilgilenmek isteyeceksiniz.'' Van de Velde ağzı nefis istakoz etiyle dolu olduğu için sözle yanıt veremedi. Sadece ''Evet'' der gibi başını salladı. Kleinhans sıkıntılı bir tavırla, ''Onların yargılanmaları ve hüküm giymeleri konusunda nasıl davranacağınıza karar verdiniz mi?'' diye sordu. Van de Velde yanıt vermeden önce lokmasını gürültülü gürültülü yuttu. ''Tabii idam edilecekler. Ama önce kaptanlarının o adı kötüye çıkmış korsan Francis Courtney'in şirketin kayıp yükünün yerini açıklaması gerekiyor. Bu amaçla hemen bir mahkeme heyetinin oluşturulmasını istiyorum.'' Albay Schroeder nazik nazik öksürdü. Van de Velde ona sabırsızca baktı. ''Evet, bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Söyleyin o halde.'' ''Bugün kalenin tahkimatı ile ilgili çalışmaları inceleme fırsatını buldum efendim. İngiltere ile tekrar ne zaman savaşa gireceğimizi Tanrı bilir. Çok yakında bile olabilir. Bu insanlar karakterleri yüzünden hırsızlık ederler. Meslek olarak da korsanlığı seçerler. İşte bu nedenle Amsterdam'daki 17'ler tahkimatı öncelik listesinin en başına aldılar.'' Bana verilen emirde ve kalenin komutasının bana devredileceğini bildiren mektupta bu nokta açıkça belirtiliyor. Sofrada herkes kutsal 17'lerden söz edildiği için ciddi ve dikkatli tavırlar takındılar. Sanki Tanrı'dan söz ediliyordu. Schroeder sözlerinin daha etkili olması için bir süre bekledi, sonra da ekledi. Çalışmalar ekselanslarının emrettiğinden çok daha geride. Yerini Schroeder'e bırakacak olan garnizon komutanı binbaşı Lothen atıldı. Gerçekten de çalışmalar gecikti ama bunun sağlam nedenleri var. Kalenin yapılması onun en önemli sorumluluklarından biriydi. Vali Van de Velde'nin bakışları onun suratına kayarken bir yandan da ağzına bir çatal dolusu istakozu tıktı. Sos gerçekten nefisti. Vali 5 yıl böyle yemekler yiyeceğini düşünerek zevkle içini çekti. İçinden Kleinhans buradan ayrılmadan önce aşçısını ondan satın almalıyım dedi. Lothen mazeretlerini sıralarken daha ciddi bir tavır takındı. İşçi azlığı beni engelledi. Kölelerin o çok üzücü isyanları çalışan adamların sayısını azalttı. Aslında özürleri kabul edecek gibi değildi. Van de Velde'nin kaşları çatıldı. Schroeder hemen sözü aldı. Ben de bu nokta üzerinde duracaktım. 17'lerin beklentilerini karşılayacak kadar adabımız yok. 24 güçlü ve becerikli İngiliz'i inşaatta çalıştırmak yerine idam etmemiz akıllıca bir şey olur mu? Sofradakilerin hepsi de gözlerini Van de Velde'ye diktiler. Valinin tepkisini anlamaya çalışıyor, onlara bu konuda bir ipucu vermesini bekliyorlardı. Yeni vali yutkundu, parmağıyla arka dişlerine takılmış olan bir istakoz parçasını itti. Sonunda Courtney'yi affedemeyiz dedi. Kalede çalışması için bile bunu yapamayız. Ben Lord Camray'in fikirlerine saygı duyuyorum. Oturduğu yerden Akbaba'yı selamladı. O İngiliz'in kayıp yükün nerede olduğunu bildiğinden emin. Ayrıca karım ve ben. Kleinhaus'la Schroeder'in arasında oturan Katinka'yı başıyla işaret etti. O korsanın elinden çok çektik, hakarete uğradık. Schroeder ben de aynı fikirdeyim diye yanıt verdi. Kaptanı konuşturmalı, onu kayıp külçeler konusunda bütün bildiklerini açıklamaya zorlamalıyız. Ama ya diğerleri? Onlara surlarda ihtiyaç varken hepsini idam etmek ziyankarlık olmaz mı? Siz de aynı fikirde değil misiniz efendim? Sonuçta onlar geri zekalı bir sığır sürüsü. Ne müthiş bir suç işlediklerini anlayacak durumda bile değiller. Ama sırtları suçlarının bedelini ödemelerini sağlayacak kadar güçlü. Van de Velde tarafsızca, bu konuda Vali Kleinhaus'un fikrini almak isterim dedi. Ağzını yine yemekle doldurdu. Başını eğerek küçük gözlerini selefine dikti. Akıllıca davranmış, karar verme sorumluluğunu Kleinhaus'a bırakmıştı. İleride bir sorun çıktığı takdirde suçun yarısını eski valinin üzerine yıkabilecekti. Kleinhaus kayıtsızca elini salladı.
Tabii bu ara güçlü kuvvetli köleler hemen hemen bir guldene satılıyor. Şirket bütçesine böyle büyük bir katkıda bulunulması ekselanslarının hoşuna gider. 17'ler koloninin kendi kendine yetmesini, şirketin hazinesini tüketmemesini istiyorlar.
Sofradakilerin hepsi de ciddi ciddi bu konuyu düşündüler. Bu sessizlikle Katinka o billur gibi sesini yükseltti.
Bir kere benim evim için kölelere ihtiyacım olacak. Bu kadar pahalı olmalarına rağmen ellerinden iyi iş gelen köleler bulma fırsatı beni sevindirir.
Schroeder'in kale için işçi bulma umudu azalıyordu. Albay, uluslararası anlaşmalar ve protokole göre Hristiyanların köle olarak satılmaları yasak diye hatırlattı. İngilizlerin bile. Kleinhaus ısrar etti. Yakalanan korsanların hepsi de Hristiyan değil ki. Aralarında kara suratlar olduğunu gördüm. Kolonide zenci kölelere çok ihtiyaç var. Onlar iyi çalışıyor ve ürüyorlar. Onları bir gulden karşılığı satmak 17'leri hoşnut edecek bir fedakarlık olmaz mı? Ondan sonra İngilizleri ölünceye kadar ağır iş görmeye mahkum ederiz. İnşaatın hızla tamamlanması için kalede çalıştırılabilirler. Bu da yine 17'lerin hoşuna gider. Van de Velde sığır etine hazır olduğunu belirtmek için tabağını gürültülü gürültülü sıyırdı. Yeni doldurulmuş bir tabak önüne konurken bu birbirine zıt önerileri düşündü. Diğerlerinin farkında olmadıkları ama hesaba katılması gereken bir şey daha vardı. Albay Schroeder'e karşı duyduğu o müthiş nefret. Vali onun işlerini kolaylaştırmak niyetinde değildi. Aslında albay yeni görevinde başarısızlığa uğradığı ve rezil olduğu için Hollanda'ya dönmesi emredildiği takdirde çok sevinecekti. Tabii bu başarısızlığın kendi aleyhinde bir puan sayılmaması koşuluyla. Van de Velde Schroeder'i reddetmeyi düşünürken sert sert ona baktı. Vali albayın neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyordu. Dikkatini bu kez karısına verdi. Katinka bu akşam pek güzeldi. Kaledeki geçici dairelerine yerleştikten sonra birkaç gün içerisinde uzun yolculuğun ve Sir Francis'in onlara zorla kabul ettirdiği tutsaklığın etkilerinden kurtulmuştu. Tabii genç de çabuk kendine geliyordu. Henüz 24'üne bile gelmemişti. Ama Katinka'nın bu akşamki canlı ve neşeli halinin tek nedeni bu değildi. Kendini beğenmiş Schroeder'in ağzını her açışında o masum ifadeli iri gözlerini ona dikerek dikkat kesiliyordu. O da sık sık konuşuyordu zaten. Katinka albayla konuşurken narin eliyle onun koluna dokunuyordu. Bir keresinde Van de Velde'yi çok utandıran bir şey yaptı. Parmaklarını Schroeder'in kemikli elinin üzerine koydu. Sofradakilerin hepsinin görmesi ve sırıtması için de elini hemen çekmedi. Bu apaçık flörtün yalnızca kendisinin değil, bütün koloninin burnunun dibinde sürüp gitmesi neredeyse valinin iştahını kaçıracaktı. Karısıyla albay baş başa kaldıkları zaman bile bu davranış hiç de hoş olmayacaktı.
Van de Velde, cesur albayın yakında karısıyla ilişki kuracağı gerçeğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Ama bu bilgisini emrindeki insanlarla paylaşmak zorunda kalması dayanılacak gibi değildi. Karısı herkesin önünde onu boynuzlarken bu insanların kendisine saygı göstermelerini ve ona dal kavukça itaat etmelerini nasıl isteyebilirdi? Vali öfkeyle onu fidye konusunu halletmek için Amsterdam'a yolladığım zaman diye düşündü. Albay Schroeder'i bir daha görmeyeceğimizi sanıyordum. İleride daha da sert önlemler almam gerekeceği anlaşılıyor. 16 türlü yemeği yerken çeşitli seçenekleri kafasından geçirdi. Van de Velde o güzel yiyeceklerden o kadar çok atıştırmıştı ki, şatonun büyük salonundan yakındaki toplantı odasına giderken soluk soluğa kaldı. Zaman zaman da durakladı. Ama bunu duvarları süsleyen tabloları ve diğer sanat eserlerini incelemek istediği için yapıyormuş gibi bir tavır takındı. Aslında gücünü toplamaya çalışıyordu. Salonda yüksek arkalıklı koltuklardan birinin minderlerinin üzerine çökerek derin bir soluk aldı. Kendisine sunulan konyak dolu kadehle pipoya uzandı. Korsanların yargılanması için mahkeme heyetini önümüzdeki hafta toplayacağım diye açıkladı. Yani valiliği resmen Meinherr Kleinhans'tan devraldıktan sonra. O süprüntüler için fazla zaman kaybetmeye değmez. Albay Schroeder'i savcı olarak atayacağım. Davayla o ilgilenecek. Ben de yargıç görevi yapacağım. Masanın üzerinden ev sahibine baktı. Subaylarınız lütfen gerekli hazırlıkları yapsınlar, Meinherr Kleinhans. Hemen Meinherr Van de Velde, suçlanan korsanları savunması için bir avukat seçilmesi meselesi üzerine düşündünüz mü? Van de Velde'nin suratındaki ifadeden bunu hiç düşünmediği anlaşılıyordu. Ama tombul elini sallayarak kayıtsızca, ''Lütfen bu işi siz halledin.'' dedi. ''Katiplerinizden birinin bu görevi uygun bir biçimde yerine getirecek kadar hukuk bilgisi olduğundan eminim.'' Bir an durdu, sonra da ''Zaten savunulacak ne var?'' diyerek boğuk bir kahkaha attı. Kleinhans başını salladı. ''Aklıma biri geldi. Bu görevi ona vereceğim. Mahkumların ifadelerini alabilmesi için onlarla konuşmasını sağlayacağım.'' ''Tanrım!'' Van de Velde çok şaşırmıştı. ''Bunu neden yapacaksınız?'' ''O Courtney denilen ahlaksız İngiliz'in adamın kafasına türlü türlü fikirler sokmasını istemiyorum. Gerçekleri ben ona anlatırım. Ona da sadece bunları mahkemede açıklamak kalır.'' Kleinhans ''Anlıyorum.'' diyerek başını salladı. ''Ben gelecek hafta görevi size devrederken her şey halledilmiş olacak.'' Katinka'ya baktı. ''Hanımefendi, siz de burada şatodaki geçici yerinizden çok daha büyük ve rahat olan vali konağına mümkün olduğu kadar çabuk taşınmak istiyorsunuz sanırım. Pazar günü kiliseden sonra yeni evinizi görebileceğinizi düşündüm. Konağı size kendim dolaştırırım. Bu benim için bir şeref olur.'' ''Çok naziksiniz efendim.'' Katinka adama gülümsedi. Kendisiyle tekrar ilgilenilmesi hoşuna gitmişti. Kleinhans bir an genç kadının takdirinin zevkini çıkardı. Sonra da saygıyla konuşmasını sürdürdü. ''Kolonide görev yaptığım sırada bir hayli hizmetkar edindim. Bu akşam yediğimiz o önemsiz yemekleri hazırlayanlar da yine benim kendi kölelerimden bazıları.'' Van de Velde'ye bir göz attı. ''Çabalarını takdir ettiğinizi umarım.'' Vali rahat bir tavırla başıyla onayladı. Kleinhans'a tekrar Katinka'ya döndü. ''Bildiğiniz gibi pek yakında vatanımıza döneceğim. Emekli olacak ve kırlar arasındaki küçük malikaneme çekileceğim. İleride 20 köleye ihtiyacım olmayacak. Bu kadarı benim için fazla. Siz mevruf, kaliteli köleler istediğinizi söylediniz. Vali konağına gittiğimiz zaman bu fırsattan yararlanarak size satacağım o yaratıkları göstermek isterim. Onları tek tek kendim seçtim. Özel alım satım açık arttırmada teklifte bulunmaktan daha uygundur ve size daha ucuza gelir. Bunu yakında öğreneceksiniz. Köle almanın kötü bir yanı vardır. Esir pazarında işe yarayacak gibi gözüken bir yaratığın gizli ciddi kusurları olabilir. Bir kimsenin kölelerini satmak için sağlam ve yeterli nedenleri olduğunu bilmek insanı rahatlatır. Öyle değil mi?'' Hal hücrenin yukarısındaki pencereden devamlı bakılması için nöbetçiler seçti. Her zaman bir gemici kalenin avlusunu gözetlemek için bir arkadaşının omzuna çıkarak parmaklıklara tutunuyordu. Gördüklerini aşağıya hale söylüyor, delikanlı da bu bilgiyi merdivenden yukarıya seslenerek babasına aktarıyordu. Birkaç gün içerisinde garnizonun programını öğrendiler. Şirket görevlilerinin gidiş geliş saatlerini ve şatoyu düzenli olarak ziyaret eden adamların seçtikleri zamanları da. Hal bütün bu insanları köle ayaklanmasının Skellum'un inindeki göremediği liderine tarif ediyordu.
Altuğ da kolonideki herkesi biliyordu. Onlarla ilgili bütün ayrıntıları öğrenmişti. O da bu bilgisini hale açıklıyordu. Böylece delikanlı birkaç gün içinde her insanın sadece görünüşünü değil, kişilik ve karakterini de öğrendi. Hal bir de takvim yaptı. Hücrenin bir köşesindeki kum taşını çizerek geçen her günü işaretliyor, ayrıca en önemli olayları da kaydediyordu. Bu kayıtlardan ellerine bir şey geçeceğini pek sanmıyordu. Ama hiç olmazsa denizciler bu sayede konuşacak bir konu buluyorlardı. Onların kurtulmaları ya da bu olmazsa kaçmaları için bir plan yaptığını olan inançlarını sağlamlaştırıyordu. "Nöbetçi valinin arabası merdivenin başında," diye Hal'i uyardı. Diğer duvarın dibinde Aboli ile Daniel'in arasında oturan delikanlı yerinden fırladı. "Aşağı in," diye emretti, "ben oraya çıkacağım." Hal parmaklıkların arasından şirketin bürolarına ve valinin dairesine çıkan geniş merdivenin önünde resmi arabanın durduğunu gördü. Arabacının adı Fredericus'tu. Vali Kleinhans'a ait olan yaşlıca cavalı bir köleydi. Altuğ'dan söylediğine göre bir dost sayılmazdı. Tam 30 yıl Kleinhans'a köpeklik etmişti. Güvenilecek biri değildi. Altuğ da kendisini Fredericus'un ele verdiğinden şüpheleniyordu. Herhalde onun dağlardan döndüğünü binbaşı Lothen'e arabacı haber vermişti. "Kleinhans koloniden ayrıldığı zaman Fredericus'tan kurtulacağı sanırım. Arabacısını Hollanda'ya götürecekmiş." Bir grup asker silah deposundan çıkarak avluda hızla ilerledi ve merdivenin altında vaziyet aldı. Hal bu hazırlığın ne anlama geldiğini biliyordu. "Kleinhans sokağa çıkıyor." O konuşurken çift kanatlı kapı açıldı. Küçük bir grup güneşe çıkarak basamaklardan bekleyen arabaya doğru indi. Uzun boylu kamburu çıkmış Kleinhans'ın ekşi suratından hazımsızlık çektiği anlaşılıyordu. Yüzü koluna girmiş olan genç ve güzel kadınınkiyle taban tabana zıttı. Katinka'yı görünce Hal'in kalbi bir an tekledi. Ama duygular artık eskisi kadar yoğun değildi. Albay Schroeder Katinka'nın peşinden basamaklardan inerken altın işlemeli kınına sokulmuş olan Neptün kılıcının yanından sarktığını gören delikanlının gözleri kısıldı. Kılıcı Schroeder'in belinde her görüşünde öfkesi yeniden alevleniyordu. Fredericus yüksek arabacı yerinden biraz zorlukla indi. Basamağı indirdi ve iki centilmenin Katinka'yı arabaya bindirerek rahatça oturmasını sağlamaları için yana çekildi. "Sir Francis, orada neler oluyor?" diye seslendi. Hal suçlu suçlu irkildi. Sevdiği kadını gördüğü andan beri hiç konuşmamış olduğunu anladı. Ama artık Katinka'yı göremiyordu. Araba avlu kapısından çıktı. Fredericus atları koştururken talim yerindeki askerler selam verdiler.
20. ayrımın sonu. Sayfa 258.